Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minel mutedahhirin. Pek muhterem kardeşlerim, aziz dinleyenlerim. Enfal suresinin 24. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenüstecibu lillahi velirrasuli izâ deâküm limâ yuhyîküm. Ey imana ermiş olanlar, iman etmiş olanlar. Allah'a ve Resulüne onlar sizi diriltecek şeye davet ettikleri zaman isteyerek icabet edin. Onlara evet deyin. Onların davetlerine kulak verin. Gereğini yerine getirin. Ve alemu ennallâhe yahûlu beynel mer'i ve kalbih. Şunu biliniz ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ve ennehu ileyhi tuhşerûn. Yine şunu bilin ki hepiniz onun huzurunda toplanacaksınız. Toplanacağınız yer onun katıdır. Onun yanıdır. Bu ayeti kerime bütün müminlere, kıyamete kadar gelecek olan müminlere dipdiri bir hayatın Allah'ın razı olacağı keyfiyette, nitelikte bir hayatın ancak Allah ve Resulünün mesajlarına kulak vermekle gerçekleşebileceğine dikkat çekiyor. Buradan şunu anlıyoruz. Allah ve Resulünün her istediği, kullardan görmek istedikleri her davranış, inanç, ahlaki vasıf, insanın adeta manevi anlamda bir hücresini diriltiyor demektir. Her bir emir bir hücresini, birden fazla hücresini adeta yeniden ona bir hayat lütfediyor. Bir biyolojik hayatımız var efendim. Bedenimizin canlılığı diyelim. Bu biyolojik hayat bir şekilde belki birçok varlıkta, bitkilerde, hayvanatta kendi ölçülerine göre Allah'ın kendilerine koyduğu esaslar çerçevesinde, prensipler çerçevesinde var olup gidiyor. Ancak bir de insan söz konusu olduğunda belki cin gibi insandan daha başka varlıklarda da aynı durum söz konusudur. Cenab-ı Hak daha farklı bir diriliş, daha farklı bir hayat görmek istiyor. İnsanın hakikatinin, özünün, kalbinin, iç dünyasının, entelektüel boyutunun, idrakinin daha farklı bir uyanışla uyanmasını istiyor. Yani farkındalık oluşturmak istiyor Yüce Rabbimiz adeta. Kulluğunun farkında olan, zat-ı uluhiyetinin farkında olan, ne yaptığının farkında olan, gafil gafil gezmeyen, uyanık gezen, bilinçli hareket eden, boş işlerle meşgul olmayan, hep hikmet üzere bir hayat süren bir insan hedefleniyor. Bu insanı doğuracak olan, bu insanı inşa edecek olan yapı taşları da işte Allah ve Resulü'nün davetleriyle oluşuyor. Allah ve Resulü kişiye kötülük olsun diye bir şeye çağırmaz. Kişi kaybetsin diye çağırmaz, kazansın diye çağırır Allah. Kulu daha güzel olsun diye onu hidayete çağırır, dosdoğru yola çağırır, güzelliklere çağırır. Allah ahsen-i takvim üzere mahiyetini, istidadını, kabiliyetini yarattığı insanı bir şekilde esfeli safiliğinde bırakmak istemez. Aşağılarda bırakmak istemez. Âlâ-i illiğine doğru, yüceliklere doğru, melekûta doğru, zat-ı uluhiyetinin kurbiyetine, yakınlığına doğru onu çekmek ister, yüceltmek ister, insana izzet vermek ister, onu zillette bırakmak istemez. İşte her bir ayet esasen Allah'ın yüceliklerden kuluna indirdiği, uzattığı bir ip gibidir. Her birine sarılan kendi şerefini yükseltir, mükerremiyetini, saygınlığını artırır. Bu bakımdan şunu bütün yüreğimizle kabul etmeliyiz ki ayetlerin her biri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinin her biri bizde bir diriliş oluşturacaktır. Bir uyanış efendim, daha dikkatli bir hayat, daha derinlikli bir hayat, daha keyfiyetli bir hayat kalitesi oluşturacaktır. Öyleyse ilahi emirleri en ince noktalarına varıncaya kadar kavramaya çalışmak, onları hayatımıza bir şekilde katmak, daha doğrusu onunla hayat bulmak, akıllı müminlerin, basiretli müminlerin, firasetli kimselerin yapacağı şeydir. Bir de burada Rabbimiz hemen peşinden وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ şunu iyi biliniz ki Allah kişiyle kalbi arasına girer diye bir beşer olarak anlamakta zorluk çekeceğimiz bir sırra dikkat çeker. Allah kuluyla, yani kişinin kendiyle kendi arasına giriyor, kalbi arasına giriyor adeta. Yani kalbinize hükmedemiyorsunuz. İradelerinizi her yönüyle siz yönetemeyebiliyorsunuz. Sanki burada şöyle bir ikaz var. Bazı müfessirlerin dikkat çektiği, çok da gerçekten latif bir nükte. Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeye davet ettikleri zaman isteyerek hemen icabet edin. Şunu bilin ki, eğer siz bu icabeti yapmazsanız, bir şekilde tembellikle, ihmalle ya da umursamazlıkla icabeti geciktirirseniz, yani evet demekte geç davranırsanız, bir müddet sonra ne olacağını siz bile anlamazsınız. Çünkü Allah kişiyle kalbi arasına girer. Sizin o isteksizliğiniz var ya, tabiri caizse, sizin o geri duruşunuz var ya, sizin o aldırmayışınız var ya, sizin o kulak ardı edişiniz var ya, bu size pahalıya patlar. Allah kişiyle kalbi arasına giriverir. Artık yapmak isteseniz de yapamazsınız. Yapamayabilirsiniz daha doğrusu. O fırsat, o imkan, o istek, o irade içinizde doğmaz. O imkanı, fırsatı yakalayamayabilirsiniz. Onun için fırsat eldeyken, içinizde böyle bir iman neşvesi varken, Allah size imanı lütfetmişken, peygamber sizi böyle çağırıp dururken, ilahi mesajlar size böyle bir şekilde akıp dururken, siz olun, işi geciktirmeyin. Bir an önce icabette lebbeyk diyerek, adeta sana geldim diyerek, evet ya Rabbi diyerek, işittik, itaat ettik diyerek hemen koşun. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girmesini ifade eden bu bölümle ilgili müfessirlerimiz birçok izahlar yaparlar. Derler ki bu Allah'ın kuluna kurbiyetini, yani yakınlığını hissettiren bir ifadedir. Ben size sizden daha yakınım. Ben size sizin gönlünüzden, efendim, gönlünüze de sizden daha yakınım. Bir bu anlamda yakınlık ifadesidir derler. Bazı alimlerimiz de derler ki bu ayet, yani Allah'ın kişiyle kalbi arasında girmesi, Allah Teala'nın kalplerde olan, gizli olan, insanların gizledikleri her şeyi bildiğini ifade sadedinde bir beyandır, bir açıklamadır demişlerdir. Kimisi de bu Allah kişiyle kalbi arasına girer, yani onun ölümüne hükmeder manası da vermişlerdir. Ve buna benzer daha birçok anlamlar vermeye çalışmışlardır müfessirlerimiz. Tabii her bir görüşün kendine göre bir dayanağı da elbette vardır. Zira mesela ayetin hemen sonunda ve ennehu ileyhi tuhşarun, şunu bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz yalnız onun huzurunda toplanacaksınız. Yani burada hem böyle dikkat edin, kalbinize dikkat edin efendim, öleceksiniz, ömrünüze dikkat edin ve onun huzurunda toplanacaksınız, hesap vereceksiniz. Bu sebeple her türlü attığınız adımda, ilişkilerde Allah'ın varlığını, yakınlığını sizi görüp durduğunu sürekli hissedin anlamında bir uyarıdır adeta. Fakat belki de gönle en hoş geleni, bir an önce Allah ve Resulü sizi davet ettiği zaman ayak sürmeden icabet edin. Aksi halde buna fırsatınız, gücünüz, kudretiniz kalmayabilir. Allah size o fırsatı yeniden vermeyebilir ikazıdır. Gerçekten insan bu manalardan da ürperiyor efendim. Ezan-ı Muhammedi, hayy alessalâh, haydi namaza diye hakkın daveti olarak mesela çağırıyor. O esnada çok çok zaruri bir durum söz konusu olmadığı halde insanın böyle icabette geri durması, biraz ağırdan alması, Allah muhafaza buyursun, birçok mahrumiyetlere de sebebiyet verebilir. Mesela bir hayır için çağrılıyor insanlar, haydin diyor, deniyor. Duymazdan geliyorsanız, geri geri duruyorsanız geri bırakılabiliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Mescid-i Nebevi'de bakıyor ki sahabe-i kiram ilk safa doğru koşma yerine geri geri duruyorlar. Efendimiz öne doğru gelin, öne doğru gelin, bakın diyor. Bir topluluk geri geri durmayı adet edinirse Allah onları geri bırakır. Allah onları geri bırakır. O zaman hizmetlerde, efendim, hayır işlerinde, cihatta ve benzeri birçok faaliyetlerde, ibadette insanın böyle duymazlıktan gelmesi, umursamaz davranması kendisine pahalıya mal olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Nitekim bazen şu oluyor. Bir zaman koşarak efendim adeta Allah'ın davetine giden insanlar bir müddet sonra artık gidemez konuma düşmüşlerse, işte efendim daha başka vakıf hizmetlerinde, gönüllülük faaliyetlerinde bir zamanlar koşarak giden insan artık uzak duruyor, soğumuşsa, geri durmak istiyorsa, bunların hikmetleri üzerinde düşünmek gerekiyor. Cenab-ı Hak efendim gönlümüze de edep nasip eylesin. O gönlümüzdeki Allah'a karşı duruşumuz, efendim ona karşı hissiyatımız, belki bizim işte Allah'ın bizim üzerimizdeki tecellilerini belirlemekte, bilemiyoruz. O bakımdan bu icabet noktasında Allah ve Resulü'nün yapın, koşun diye davetleri bizim bir şekilde malumumuz olmuşsa, yani bize bilgi olarak bir şekilde ulaşmışsa, onlara karşı daha duyarlı bir mümin olmak Allah'ın bir ikazı burada. Bir Kur'an'ın bize öğrettiği bir edep. Efendim ağırdan almak, yavaştan almak, geri bırakılmak anlamına gelebilir. Öyle bir tecelliye mazhar olunabilir. O bakımdan her türlü tembellikten, gevşeklikten, hantallıktan, efendim ağırdan almaktan, duymazdan gelmekten Yüce Rabbimize sığınırız. Çünkü bundan birkaç ayet öncesinde Allah Celle Celaluhu, ey iman edenler sakın efendim işittik deyip de işitmeyenler gibi olmayın ikazı vardı. Hatırlayacaksınız, bu yine Enfal suresinin 21. ayetinde Cenab-ı Hak öyle buyuruyordu. Ey müminler sakın işittik deyip de işitmeyenler gibi olmayın buyuruluyordu. Öyleyse bize ilahi mesaj bir şekilde gelmişse, Allah bize duyurmuşsa, ona karşı son derece büyük bir saygı ve tazimle yönelmek ve icabet etmek, buyur ya Rabbi, tamam ya Rabbi diyerek böyle bir boyun bükmek, hem de severek. Burada isteci bu ifadesinde Arapça fiil kalıplarını bilenler bilir. Burada aynı zamanda talep manası da var. Yani ecibu diye başlamıyor da mesela, ecibu lillahi ve lirrasul, Allah ve Resulüne hemen cevap verin davet ettiklerinde değil, istecibu diye, o bu kalıpta gelmesi ifadenin, yani bunu da isteyerek yapın anlamı var. Talep manası vardır çünkü bu kalıpla gelen fiillerde bir talep anlamı da içinde gizlidir. Bunu bir de isteyerek yapın. Yani istemeye istemeye değil, muhabbetsizlik olarak, muhabbetsizlik şeklinde olmasın. Zaten esasen ayak sürmek ya da geciktirmek, ihmal etmek, ne bileyim kulak ardı etmek esasen muhabbetsizlik nişanıdır. Allah Celle Celaluhu de kendi emirlerine isteksizce, sevgisizce, şevksizce yönelilmesini adeta arzu etmez. O bakımdan zevk ve şevk önemlidir. Zevkle, tadına vararak, şevkle, efendim büyük bir iştiyakla hayırlı işlere, ibadetlere yönelmek Cenab-ı Hakk'ın kullarında görmek istediği kalbi vasıflardır. Ondan niyaz ediyoruz efendim. Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz ki bizlere imanı sevdirdiği gibi İslam'ın bütün ahkamını, ihsan kıvamını da en güzel şekilde sevdirsin Rabbimiz. İçimize şevk ve aşk versin, sevda versin. Yorgunluk vermesin, evet, tembellik vermesin Rabbimiz. İnşallah severek, coşarak ona kulluğumuzu arz eden kullarından olalım. Vettegû fitneten la tusibennellezîne zalemû minkum khâssah. Ey müminler! Öyle bir fitneden sakının ki, kendinizi koruyun, kollayın ki, o geldiği zaman sadece sizden zalim olanların başına patlamaz. Sadece onlara gelmez. Ya umumi olur, hepiniz zarar görürsünüz. Öyle fitneler, fitne nedir fitne? Fitne efendim, kişinin imtihana tabi tutulduğu, belki birçoklarının ayaklarının kaydığı, kalplerinin kaydığı hallerdir. Fitne çok çeşitlidir. Fitne anarşi anlamına gelir, efendim, bela, musibet anlamına gelir, imtihan anlamına gelir. Fitne çok geniş manaları olan bir kavramdır. Özellikle de bu kelime Arapça'da mesela bir madeni curufundan temizleme için yapılan ameliyeye fitne deniyor. Diyelim altın madeni topraktan çıkarıldı. Altın madenine karışmış başka madenler var. Onu siz topraktan, işte o curufattan temizlemek için bir ateşte adeta eritiyorsunuz. Farklı erime derecelerinde diğer madenler eridikten sonra saf altın madenini elde etmiş oluyorsunuz. O işleme fitne deniyor. Esasen fitneler, fitne zamanlarında şahsiyetler kendini ortaya koyuyor. Yani mesela böyle zamanlarda menfaatperestler, böyle zamanlarda efendim korkaklar, böyle zamanlarda efendim fırsatçılar ortaya çıkar. O fitne zamanlarında istikameti muhafaza edebilmek, efendim dengeleri koruyabilmek, değerleri koruyabilmek çok kolay bir hadise değildir. Ayaklar kayar, efendim gözler kayar. İşte bir kıtlık olur, Allah muhafaza, fakirlik olur, musibetler olur, daha farklı hususiyetler olabilir. Birçok insan kayar gider. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak ümmet-i Muhammed'i her türlü fitneden muhafaza buyursun. Özellikle burada dikkat edilirse bu fitne yalnız biraz zalimlerin daha çok ortaya çıkardığı bir fitne. Zira ayet-i kerime sadece diyor sizden olan zalimlerin başına patlamaz o fitnenin sonuçları. Böyle bir fitneden korkun. Demek ki zulüm en büyük fitne bir kere. Zulüm en büyük fitne. Zulüm ne? Adaletin zıttı. Bir şeyi yerinden oynatmak, yerli yerinde değerlendirmemek, herhangi bir şeyi bu zulüm kavramının içine girer. Bir şeyi layık olmadığı bir yere koymak, hakkını vermemek. Bunlar zulümdür. Bu işte özellikle zulümden ortaya çıkan fitne, kargaşa, bela, musibet neyse, eğer zulümden ortaya çıkmışsa, bunun kaynağı zulümse fitnenin, işte buyuruyor ki Yüce Rabbimiz, o zaman bundan sakının, kurunun yanında yaşta yanar burada. Burada bu fitnenin sonuçlarını hepiniz çekersiniz. Öyleyse burada müminlere bir uyarı var. Adeta zulmün küçüğü büyüğü, ne olursa olsun, kimden sadır olursa olsun, efendim arkadaşınızdan, ananızdan, babanızdan, devlet başkanınızdan veya toplumdan, işte her kimdense, her kimden sadır olursa olsun, zulme topluca karşı çıkmazsanız, aslında bu demek bu. Eğer siz zalimin zulmünü engellemezseniz, onun yaptığı zulümle onu baş başa bırakırsanız, zalimin elinden tutmazsanız, zalimin yüzüne hakikate aykırmazsanız, o zalimin zulmü altında niceleri inim inim inlerken siz seyredenlerden olursanız, korkun işte siz. Korkun, bunun, bu zulmün sonucunu siz de çekeceksiniz demek. Onun için Allah muhafaza buyursun, belki her birimizin dikkat edeceği en önemli noktalardan bir tanesi bu. Tabii en büyük zulümlerin başında Allah'a şirk koşmak gelir. Kul hakkı yemek gelir. Kulları küçük görerek onlara eziyetler yapmak, onlara efendim zulümler yapmak gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir defasında buyuruyor ki, zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım edin buyurur. Sahabe-i kiram derler ki, ya Resulallah, mazlum olan kardeşimize yardım etmeyi anladık ama ya der, zalim olan kardeşimize nasıl yardımcı olalım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, onun da zulmüne engel olmak suretiyle ona yardımcı olun. Hazreti Mevlana der ki, zulüm nedir? Zulüm dikeni sulamaktır der. Yani insanlara bir şekilde eziyet veren şeylerin devamını bir şekilde sağlamak, hatta çoğalmasına vesile olmak en büyük zalime yardımdır. Allah muhafaza buyursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuyla ilgili birçok uyarılarda bulunur. Zeynep binti Cahş radıyallahu anha Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bir gün der ki, ey Allah'ın Resulü, salih kimseler aramızda bulunduğu halde biz helak edilebilir miyiz? Öyle bir şey olabilir mi? Diye sorar. Efendimiz de evet, kötülük yaygınlaşacak olursa siz de helak edilirsiniz. Yani kötülük yayılıp gidiyor, siz kılınız kıpırdamıyor, elinizle engel olmuyorsunuz, dilinizde engel olmuyorsunuz, kalbinizde bile bir tepki kalmamış. Artık siz de hak etmişsiniz demektir burada. Yani zalime imkan varken engel olmamak, onun zulmüne ortak olmakla eşdeğerdir. Yine Efendimiz buyururlar ki, insanlar zalimi görüp de onun elini zulümden engellemeyecek olurlarsa, aradan fazla zaman geçmeden Allah onların hepsini kendi tarafından göndereceği bir azaba uğratır buyurur. Tirmizi hadisi bu da. Yine Efendimiz şöyle bir misal anlatır ki, tam da bu ayetin izahı gibidir. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak o Allah'ın çizdiği hudutlar içerisinde duranlarla bu sınırları aşıp ihlal edenler bir gemiye binmek üzere kura çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da alt katına yerleşmişlerdir. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen yerden bir delik atsak da üst katımızda oturanlara eziyet vermemiş olsak derler. Şayet üste oturanlar alttakilerin bu isteklerini yerine getirmek için onları kendileriyle baş başa bırakırlarsa hepsi birlikte batar helak olurlar. Eğer ellerinden tutarak bunu önlerlerse hem kendileri kurtulur hem de diğerleri kurtulmuş olur. Esasen dikkat edilirse bu hadiste de kötülük niyeti yoksa başlangıçta. Demek ki bazı zulümler, bazı haksızlıklar, bazı kötülükler bilmeden de işlenebilir. Onları da uyarmak gerekir. İkaz etmek gerekir. Zaten bile bile suç işleyenler, bile bile zulmedenlere ise artık insanların, ümmetin elinden ne geliyorsa karşı çıkması gerekir. Ayetin devamında yine Cenab-ı Hak وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ şunu iyi bilin ki Allah azabı çok şiddetli olandır. وَذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ غَل۪يلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْاَرْضِ hatırlayın diyor Cenab-ı Hak, hatırlatıyor şimdi bir müminlere, bir nimet hatırlatmasında bulunuyor. Hatırlayın hani siz bir zamanlar hem azınlıkta idiniz hem de müstazaftınız. Yani insanlar sizi zayıf görüp eziyorlardı. Hor görülüyordunuz, çiğneniyordunuz adeta. yeryüzünde böyle bir horlanmışlık, dışlanmışlık yaşıyordunuz. Tehafune en yetehattafekümün nâs. Ve bir taraftan da insanlar sizi kapıp götürecekler diye içinizde bir korku vardı. Korkuyordunuz. Yani eziyet edecekler, hapsedecekler, öldürecekler, bir baskına uğrayacaksınız. Böyle bir sürekli bir korku hissediyordunuz. Fe'âvâkum ve eyyedekum binasrihi. Ve Allah, siz bu haldeyken Allah sizi korudu. Size sığınacağınız bir yer verdi. Medine'ye göçtünüz. Orayı kendinize yurt edindiniz. Orada bir nefes aldınız adeta. Fe'âvâkum. Allah size bir sığınak açtı. Allah sizi barındırdı. Ve eyyedekum binasrihi. Ve size olan yardımıyla, verdiği zaferlerle size güç ve kudret kattı. Size ensar gibi kardeşler verdi. Bedir'de meleklerini size yardımcı gönderdi. Ve size büyük bir zafer tattırdı Allah. Ve razzakaküm minat tayyibat. Ve tertemiz, güzel, hoş şeylerden de rızıklar verdi. Güzel güzel rızıklar. Niye verdi bunları? Leallekum teşkurun. Umulur ki bu sayede şükreden kullar olursunuz. Şükredersiniz diye yaptı bunu. Şükür duygusu, hissiyatı yüreğinizi, içinizi, hayatınızı kaplar ve o şükreden bir kul olarak yaşayasınız diye bu nimetleri size ikram eyledi. Öyleyse ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tehunullâhe ver rasul. Allah'a ve Resulüne hiyanet etmeyin. Yani hainlik yapmayın. Allah'a ve Resulüne efendim hem iman etmiş olarak görüneceksiniz hem de ona verdiğiniz sözü tutmayacaksınız. Allah'ı Rab kabul edeceksiniz. Rabbi, onun Rabbliğine yaraşır bir kulluk, yaraşır bir halde olmayacaksınız. Ya da peygamberi peygamber olarak kabul edeceksiniz. Ama ona verdiğiniz sözü tutmayacaksınız. Sakın böyle yapmayın. La tehunullâhe ve rasul. Yani mümin görünüp içten hainlik yapmayın diyor Cenab-ı Hak adeta. Böyle bir konuma düşmeyin. Rivayete göre efendim tefsirlerimizde anlatıldığına göre şöyle bir hadise yaşanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki Yahudi kabilelerinden biri olan Kurayz oğullarını 21 gece süreyle kuşatma altına alır. Çünkü onlar bir Hendek Savaşı'nda bir hiyanette bulunmuşlardı. Arkadan müminlere karşı efendim düşmanlarla işbirliği yapmaya kalkmışlardı. Hendek gazvesinde kafirler, müşrikler çekip gidince Medine'de Kureyzalılar başlarına tabii bir belanın geleceğini anladılar ama iş işten de geçmişti. Ve Resulullah onları kuşattı böyle. 21 gün demek ki bu kuşatma sürüyor. Onlar Kurayz oğulları kardeşleri Nadir oğulları gibi o Medine'de yaşayan bir kabile bunlar da. Şam taraflarında Ezraat ve Eriha'da oturan kardeşlerinin yanına gitmek üzere Resulullah'la anlaşmak istediler. Artık Medine'de yaşayamayacaklarını anladılar. Çünkü hainlik yaptılar. Bize müsaade et ya Muhammed, biz işte Nadir oğullarının bulunduğu bölgeye biz de gidelim. Resulullah bu teklifi kabul etmedi. Sa'd bin Muaz'ın haklarında vereceği karara göre hareket etmelerine müsaade edeceğini bildirdi. Efendimiz Sa'd bin Muaz zahkem olarak diyor korus, o ne derse ona göre hareket ederiz. Onlar da Sa'd'ın hakemliğini kabul etmeyip kendilerine Ebu Lübabe bin Abdülmünzir'in gönderilmesini talep ettiler. Ebu Lübabe'nin Kureyz oğullarıyla arası iyiydi. Demek ki ticari ilişki olabilir, başka ilişkiler olabilir. Çünkü çocukları ve malları onların elindeydi. Ebu Lübabe'nin çocuğu ve malları onların elindeydi. Peygamberimiz Ebu Lübabe'yi onlara gönderince onlar ne dersin Ebu Lübabe? Sa'd'ın hükmüne razı olalım mı diye sordular. Yani onun hakemliğini kabul edelim mi? O da Sa'd'ın onlar hakkındaki kararının boyunları vurularak öldürülmeleri olduğuna işaret etmek üzere boğazını gösterip onun hakemliğine razı olmamalarını ima etti. Yani böyle göz kaş işareti ile adeta elini de böyle boğazına götürüp onu kabul ederseniz hepiniz tabiri caizse infaz edileceksiniz diye işaret ediyor. Ebu Lübabe der ki, henüz ayaklarımı yerinden kıpırdatmadan Allah ve Resulüne ihanet ettiğimi anladım. O anda diyor, içime bu duygu düştü. Çünkü Resulullah onlardan Sad'ın haklarında vereceği hükme razı olmalarını istemiş. O ise onları bundan vazgeçirmişti. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Ebu Lübabe kendisini mescidin direğine bağlayıp ölünceye ya da Allah tarafından affedilinceye kadar yiyip içmeyeceğine yemin etti. 7 gün sonra bayılıp düştü. Sonra Allah tevbesini kabul etti. Kendisine tevbesinin kabul edildiği, artık bağlarını çözüp evine gidebileceği söylenince, hayır vallahi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip bağlarımı çözmedikçe buradan ayrılmam dedi. Bunun üzerine Resulullah gelip bağlarını çözdü. Ebu Lübabe, tevbemin tamam olması için böyle bir günaha giriftar olduğum kavmimin bulunduğu bu memleketi terk edeceğim ve malımın tamamını tasadduk edeceğim ya Resulullah deyince Efendimiz malının üçte birini tasadduk etmen yeter buyurdu. Evet, burada dikkat edilirse bir Allah ve Resulüne karşı yapılmaması gereken bir davranış ortaya çıkıyor. Ayetin sebebi nüzulü budur deniyor bazı müfessirlerimiz tarafından. Evet, bazı ayetler belli sebeplerle inmiş olabilir ama onların hükmü herkesi ilgilendirir. Bugün de müminler her halükarda Allah ve Resulüne karşı verdikleri sözü sadakat göstermek ve onlara karşı asla hainlik konumuna düşmemek gibi bir sorumlulukları vardır. Kıyamete kadar da mümin olan herkesin böyle bir sorumluluğu vardır. Ayetin devamında Cenab-ı Hak, Allah'a ve Resulüne hiyanet etmeyin. وَتَكُونُونَ اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile emanetlerinize de hainlik yapmayın. Yani size emanet olarak bırakılan şeyleri gereği gibi koruyun, kollayın. Allah'ın size lütfettiği her türlü emanete karşı vefakar olun. Emanetleri gözünüz gibi koruyun, kollayın. Allah size ömür verdiği, Allah size kitap gönderdiği, Allah size peygamber gönderdiği, Allah size göz verdiği, dil verdiği, bunların hepsi emanet. Bu emanetler söz konusu olduğu gibi, aynı zamanda ey müminler birbirinize karşı da emanetlerinize sadık olun, ahdinize vefalı olun, hiyanet etmeyin, birbirinizin kuyusunu kazmayın, arkasından onun zararına olacak şekilde ona davranmayın ve emanete riayet eden kimseler olun. Yani değerlerinizi, her türlü size emanet edilen, korumanız istenen her türlü şeyi korumak için azami gayret gösterin. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında müminler size iki emanet bırakıyorum diye kıyamete kadar gelecek müminlere iki ana emanet bırakmıştı. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Bugün biz müminler olarak Kitabullah'ı ve sünnet-i Resulullah'ı en güzel şekilde korumak gibi bir vazifeyle vazifelendirilmiş durumdayız. Her birimiz öyleyiz. Bunlar emanet, bizim gönlümüzün büyük emanetleri olduğu gibi, hayatımızın en büyük emanetleri olduğu gibi Allah'ın verdiği her bir emanet de bizim için korunmaya, uğrunda her türlü fedakarlığı gösterilmeye değerdir. Bu emanetlerin içerisinde eşlerimiz, çocuklarımız, malımız, mülkümüz, makam verdiyse Allah bir şekilde onlar, imkanlar, bunların her biri emanet çerçevesinde elbette değerlendirilebilir. Bu ayetin son bölümünü şöyle de anlamış bazı müfessirlerimiz. Ey müminler, Allah'a ve Resulüne hiyanet etmeyin. Böyle yapacak olursanız siz bile bile emanetlerinize de hiyanet eder duruma düşersiniz. Yani esasen Allah ve Resulüne karşı hiyanet içinde olmak, diğer emanetlerin de hakkını verememek sonucunu doğurur. Böyle de anlaşılmış ayet-i kerime. Ancak daha çok birinci mana gözetilmiş. Yani emanetlerinize de hiyanet etmeyin. Burada la diye Arapçadaki edat olan edatın Arap dili lügatine göre zaman zaman düştüğü oluyor. Burada Allah'a ve Resulüne hiyanet etmeyin, emanetlerinize de hiyanet etmeyin şeklinde anlaşılmış oluyor. وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ Şunu bilin ki, buyuruyor Cenab-ı Hak, mallarınız ve evlatlarınız bir fitnedir. Fitne nedir? Bir imtihan vesilesidir. İmtihan aracıdır. Fitne aynı zamanda musibet, bela anlamına da gelir. Bazen eğer siz mal ve evlada Allah'ın gösterdiği ölçüler çerçevesinde yaklaşmaz da malı ve evladı çok çok efendim yüreğinize koyar, hak ve adaletten bu sebeple saparsanız, hele hele hakkı unutursanız, mal ve evlat uğruna Allah'ın zikrinden kopacak olursanız, hukuka bu sebeple dikkat etmeyecek olursanız, bunlar sizin için başınıza bela da olur. Mal güzel bir nimettir. Ni'mel mal li raculin salih. Efendimiz öyle buyurur. Salih bir adam için mal ne güzel nimet. Evlat ne güzel bir nimet. Ama nimet bazen nikmete, yani belaya, musibete dönüşür. Ne zaman? O nimete, o nimeti gerekli ölçüler içerisinde değerlendirmediğiniz zaman. Allah-u Teala uyarır ayetlerde. La tulhikum ve envalukum an zikrillah. Sizi mallarınız, evlatlarınız Allah'ın zikrinden alıkoymasın, koparmasın. Bazen insan, tabii mal da sevilir, evlat da sevilir. O sevgi kalbi bürür. Kalbi bürüyünce insan onların menfaatine olsun diye bazen haktan sapabilir. Hakikatten sapabilir, adaletten sapabilir. İşte o zaman tam da başa bela, musibetler olur. İşte buradaki fitne böyle bir fitne olur o zaman. Ama normal şartlar altında insan malla da, evlatla da, diğer imkanlarla da sürekli sınanır ve denenir, imtihan ediliriz. Fitne kelimesi aynı zamanda imtihan anlamına geldiği için bu manada verilebilir. Şunu iyi bilin ki, buyuruyor Cenab-ı Hak, mallarınız ve evlatlarınız bir fitnedir. Yani imtihan vesilesidir. Eğer gereği gibi davranmayacak olursanız başınıza bela olacak bir sonucu da doğurabilir. Ve ennallâhe indehu ecrun azîm. Ve yine şunu bilin ki Allah kendi katında büyük bir ecir olan yüce zattır. Yani Allah'ın büyük bir ecir, büyük bir sevap olarak kendi katında kullarına nice nice nimetler hazırladığının da farkında olun. Dolayısıyla siz küçük ücretlerin peşinde koşmayın. Yani dünyevi menfaatler sizi haktan saptırmasın. Mal uğruna, evlat uğruna Allah katındaki nasibinizden mahrum kalmayın anlamında bir ikaz-ı ilahidir. Yüce Rabbimizden niyazımız, bize öğrettiği, bize lütfettiği bu hidayetleri, bu yol göstericiliği en güzel şekilde anlayıp hayatımızı bu ölçeklerle daha diri bir hayata yükseltmeyi bizlere nasip etmesidir. Efendim, bugün programımızı bu ayetle bitirmiş olalım. İnşallah bir sonraki programda 29. ayetle devam ederiz efendim. Allah'a emanet olunuz.